TRT 24 YouTube kanalında Avukat Nurullah Albayrak'ın Cinayet Saati başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Atilla İlhan'ın Cinayet Saati isimli şiirini Ahmet Kaya yorumuyla dinlemediyseniz dinlemenizi öneririm. Dinlerken tutarsızlıklarla, paradokslarla düğümlenmiş bir çaresizliğin resmini göreceksiniz. Dört kişi Haliç'te bir vapuru vurur. Demirlemiştir. Eli kolu bağlıdır, ağlıyordur. 13 damla gözyaşı sayılır. Cinayeti kör bir kayıkçı görür. Polis katilleri arar. Deli Cafer, İsmail, Tayfur ve Şaşı, maktulün 15 yıllık arkadaşları bu işi bir masuma yüklerler. Oysa vapuru onlar vurdu. Ben vurmadım, ben vursam kendimi vuracaktım der. Dink davasının gerekçeli kararı kısa bir süre önce açıklandı. Kararı okurken İstem Dışı Cinayet Saati şarkısını hatırladım. 5000 sayfalık kararın satırları arasında tutarsızlıktan, mantıksızlıktan, cinayeti masum birileri üzerine yıkma çabasından başka bir şey göremedim. Dink cinayetinin de şarkısı yapılıp şiiri yazılacaktır elbet. Mahkeme kararında göremediğimiz gerçeği şarkılarda, şiirlerde görebilmek için. Başkanlığını Akın Gürley'in yaptığı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi hakimlerine göre 2007 yılında işlenen Dink cinayeti 2016 yılında örgüt olduğu kararı verilen, kararın doğru olup olmadığı ayrı bir tartışma konusu, FETÖ tarafından tasarlanan ve işlenen bir cinayetmiş. Yani örgütün örgüt değil cemaat olduğu dönemde bir cinayet planlanmış ve hayata geçirilmiş. Cinayetin işlenme amacı ise Ergenekon, Balyoz, Ay Işığı gibi davaların başlatılabilmesi için İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ele geçirilmesiymiş. Bunun için de Hrant Dink'in öldürülmesi amacıyla katillere yol verilmiş, kollanmış ve cinayetin işlenmesi organize edilmiş. Cinayet sonrasında da bu olay bahane edilerek İstanbul'un İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler değiştirilerek Ergenekon, Balyoz soruşturmaları başlatılmış. Yani mahkeme heyeti diyor ki, İstihbarat Dairesi Başkanı Ramazan Akyürek ve İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı Coşkun Çakar, İstihbarat Daire Başkanlığına bağlı olarak çalışan İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler'i değiştirmek istemişler, ancak değiştirememişler ve Güler'i değiştirebilmek için bu cinayeti organize etmişler. Bu iddianın delili ne mi? Sadece mahkeme heyetinin akla ziyan akıl yürütmeleri. Menfur cinayet İstanbul'da gerçekleşti. Cinayete giden süreci bizzat Hrant Dink yazdı ama mahkemeye göre İstanbul Emniyeti'nin bu cinayeti engellemek için bir şey yapması gerekmiyormuş. Çünkü Celalettin Cerrah, İstihbarat Müdürü Ahmet İlhan Güler, terör müdürü ve diğer emniyet mensuplarının Hrant Dink'e yönelik tehdit konusunda bilgileri olmadığı için sorumluluklarını gerektirir bir şey yokmuş. Mahkemenin kararında da defalarca vurgu yaptığı ama nedense bir türlü araştırma gereği duymadığı Hrant Dink aleyhine bir tehdit atmosferi olup olmadığını birlikte hatırlayalım. 2003 yılının Ocak ayı, Hrant Dink, Sidney'de bir etkinliğe katılacaktır. İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bir ihbar yapılır. Milliyetçi duygularla Dink'e karşı silahlı bir eylem yapılacağı iddia edilir. 2004 yılı Ocak ayında Ermeni Patriği Mesrop Mutafyan, İstanbul Valiliğine ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne Ermeni cemaatine ait okul, kilise ve kurumların adresleri belirtilmek suretiyle hedef gösterildiğini ve bunun son derece vahim sonuçlara yol açabileceğini bildirir. Agos gazetesi 6 Şubat 2004'te Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen'in yetimhaneden alınmış bir Ermeni kızı olduğuna ilişkin yazı yayınlar. 15 gün sonra 21 Şubat 2004'te Hürriyet gazetesi bir haber yapar ve medya üzerinden Dink aleyhine nefret kampanyası başlatılır. Hürriyet'in haberinden bir gün sonra Genelkurmay Başkanlığı bir basın açıklaması yapar ve Agos gazetesini daha dikkatli olmaya davet eder. Bir süre sonra ise iki MİT görevlisi İstanbul Vali Yardımcısının odasında Hrant Dink'i uyarır. Hrant Dink bu görüşmeden sonra "Artık hedefim" diye bir köşe yazısı yayınlar. 26 Şubat 2004'te Ülke Ocakları "Ya Sev Ya Terk Et" konseptli bir gösteri düzenler ve sonradan Ergenekon'dan yargılanan Ülke Ocakları Başkanı Levent Temiz, "Hrant Dink nefretimizin hedefidir, hedefimizdir" diye açıklamalar yapar. Birkaç gün sonra asılsız Ermeni iddialarıyla Mücadele Federasyonu diye bir oluşum yine Agos gazetesi önünde benzer bir eylem yapar. Bu olaylardan sonra organize bir şekilde Hrant Dink aleyhine savcılıklara şikayet dilekçeleri verilmeye başlanır. Bu sırada medyadaki nefret kampanyası da artarak devam eder. Danıştay saldırısı zanlılarından Erhan Timuroğlu'nun Danıştay saldırısının ardından İstanbul'da Ermenileri öldürecektik dediği 26 Mayıs 2006'da Yeni Şafak'ta bir habere konu olur. Bu haber üzerine Hrant Dink, "Kayıtsız kalmayın" başlıklı bir yazı yazar ve yazısında "Bu adamlar yakalandı ama onlar o kadar değil" diyerek Adalet Bakanı'nı, İçişleri Bakanı'nı, Valiyi, Emniyet Müdürü'nü gerekli tedbir almaya davet eder. Dink hakkında Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türklüğü neşren tahkir ve tezyif etmek suçundan cezalandırılması istemiyle dava açılır ve dava boyunca duruşma öncesi ve sonrasında sözlü ve yer yer fiili saldırılara maruz kalır. Bu aşamada Kemal Kerinsiz sahnededir ve Dink'i nefretin odağı haline getiren organize işlerin başındadır. 2 Şubat 2006'da Dink bir tehdit mektubu alır ve bunu savcılığa iletir. Mektupta şu yazılıdır: "Hrant Dink, oğlunu, seni ve Sarkız Seropyan'ı bir daha hiç konuşamamak üzere susturacağız. Önce oğlunu. Cesedini Ankara çıkışındaki jandarma bölgelerinin birinden alacaksın." Tehditler, hakaretler, saldırılar ve nefret kampanyası böyle devam edip gidiyor. Bunların dışında 17 Şubat 2016 tarihinde Trabzon Emniyet Müdürü olan ve mahkemece cinayeti organize etmekle suçlanan Ramazan Akyürek imzasıyla İstanbul İstihbarat Müdürlüğü'ne ve İstihbarat Daire Başkanlığı'na Hrant Dink'e karşı suikast yapılacağı ile ilgili bilgi alındığı belirtilerek gerekli tedbirlerin alınmasına dair resmi yazı gönderilir. Yine cinayeti organize etmekle suçlanan İstihbarat Dairesi Başkanlığı yetkilileri tarafından tüm emniyet birimlerine bir yazı gönderilerek Ermeni vatandaşlarımıza karşı bir eylem olabilir, gerekli tedbirleri alın denilir. Yukarıda sıralanan bilgileri okuyanlar, "Ey İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Dink aleyhinde bu kadar hadise yaşanmışken siz ne yapıyordunuz?" demez mi? Mahkemeye göre ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin bir sorumluluğu yokmuş. Hem Dink aleyhinde bir tehdit atmosferi oluşturulduğunu kabul edeceksiniz, hem atmosferi oluşturanları görmeyerek tüm sorumluluğu iktidarın hedefinde olan kamu görevlilerine yükleyeceksiniz, hem de bu atmosferi oluşturanlarla mücadele edenleri kumpasçı ilan edip cinayetin arkasında da bu sözde kumpasçıların olduğunu iddia edeceksiniz. Bu çelişkinin akılla izahı yok, diyor Nurullah Albayrak TR724'deki köşesinde.